Ayrım 4.
Bu iş bittikten sonra işçilerin parası ödenir, iyice çukurlaştırılan yol halkın hizmetine sunulur. Memleket nasıl kalkınır? 5 veya 10 yıllık planlar yapılır, sonra bunlar raflara kaldırılır. Üzerleri iyice tozlanınca yenileri yapılır, bu arada memleket kalkınırsa ne âlâ. Kalkınmazsa işin içinde bit yeni yaranır. Solculuk nasıl yapılır? Önce 4 ayrı gruba ayrılınır. Oylar 4'e bölününce herkes birbirini yemeye başlar. Böylece sağ partilerin iktidara gelmesi sağlanır. Asgari ücret nasıl saptanır? Bir işçinin geçinebilmesi için asgari koşullar bulunur. Ortaya çıkan rakam daha sonra çok bulunur. En iyisi yarısını verelim denir, diğer yarısı da her olasılığa karşı vergi diye kesilir. Devalüasyon nasıl yapılır? Ülkenin kıt kaynaklarıyla yabancı ülkelerden zar zor alınan borç paralar eşe dosta teşvik, kredi, hibe, yap işlet, deve et şeklinde dağıtılır. İstemeyen olursa ölümü öp diye ısrar edilir. Faiz ödemek isteyene ise küsülür. Parayı alan ortadan kaybolmuşsa elma dersem çık yöntemiyle aranır. Bulunamazsa devalüasyon yapılır. Vergi reformu nasıl yapılır? Kendi kendini vergilendiren vatandaşların sayısı azalınca vergi reformu yapmanın zamanı gelmiş demektir. İlgili makamlar tarafından vergi verme potansiyeli taşıyan herkesin parasını yurt dışına kaçırmasından yol açacak ne kadar önlem varsa alınır. Vergi daireleri de ona göre düzenlenmiştir zaten. Parasını yurt dışına kaçıramayan ve vergi ödemek zorunda kalanlar da bu yolla kaçırılır. Böylece vergi reformundan sonra vergi gelirleri azalmaya başlar. Bunun üzerine yeni bir vergi reformu yapmak için kollar sıvanır. Viagra nasıl sağlanır? Vatandaşın bilmem nesine kadar düşünen hükümetin Sağlık Bakanlığı, Viagra ithaline izin verirken, ilacın alınmasını tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınmasına bağlar. Belinden aşağısında sağlık problemi olan vatandaş sağlık kuruluna başvurur ve sırayla doktorların kapısında kuyruğa girer. Örneğin kulak burun boğazcının kapısında kuyruk olup ağır işitme sorunlarını tedaviye gelmiş olanlar bizimkine "Hayrola hemşerim senin neyin var?" diye sorarlar. Hasta da "Bir şeyim yok, hatta Viagra'm bile yok" deyince kulakları ağır işittiği için yanlış duyduklarını sanırlar. Sonunda kulak burun boğazcı hastayı görür ve Viagra'ya ihtiyacı olup olmadığını araştırır. Sonra kendisini kadın hastalıkları uzmanına havale eder. AB'ye nasıl girilir? Önce AB'ye başvurularak aday sıra numarası alınır. Daha sonra ne yapıp edip ağızlarından bir de söz alınır. Şöyle, "Tamam sizi AB'ye alacağız ama önce ekonomik durumunuzu düzeltin. İnsan haklarını sağlayın, sağlık ve eğitim sorunlarınızı çözün. Düşünce suçlularını hapisten çıkarın, Kıbrıs sorununa çözüm arayın. Yunanistan'la dalaşmayın, ABD ile iyi geçirin. Uyuşturucu satıcılığını korumayın, APO'yu asmayın. Ve amuda kalkıp ellerinizi de makarena dansı yaparken ayaklarınızla da hula hoop çemberi çevirin." Bunları yapabilirseniz şöyle denir: "Bravo, başardınız. AB'ye girmeye hak kazandınız. Fakat bu yüzyıl için artık çok geç. Gelecek yüzyılda icabına bakarız." Laiklik nasıl korunur? Ülkenin her yanına 80 bin kadar cami yapılır. Bol bol Kur'an kursu ve İmam Hatip Lisesi açılır. Ardından laik cumhuriyetin korunacağına dair Kur'an'a el basılır. Bu kadar önleme rağmen ülkenin hala şeriata doğru gittiğinden kuşku duyulursa, Allah'a bizi laiklikten ayırmasın diye dua edilir. İcabında laiklik duasına çıkılır. Hala laik olmayanlar varsa bunların başlarına da türban örtülerek Eyüp Sultan'da kurşun dökülür. Yine olmazsa Hazreti Muhammed'in sakallı şerifine yüz sürülürken, acaba laikliği neden koruyamıyoruz diye hikmetinden sual olunur. Atatürk nasıl anılır? Her fırsatta Anıtkabir'e koşulur. Atanın hala orada yatıp yatmadığı kontrol edilir. Geriye dönerken dünya varmış hala orada diye derin bir oh çekilir. Sorunlar nasıl çözülür? Sorunlar birikince birkaç usta gazeteci tarafından işe el atılır. Sorunlar sanki gizliymiş gibi gizli kameraya alınır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı aranır ancak bulunamaz. Çünkü çoktan yenilip bitirilmiştir. Ekonomiye nasıl kaynak bulunur? Önce hazineye bakılır. İçeride hala para varsa "Allah Allah, yiyoruz yiyoruz bitiremiyoruz" denir ve istirahate yatılır. Para yoksa "acaba nereden para buluruz" diye istirahareye yatılır. Akla ilk önce halkın yastık altında sakladığı altınlar ve dövizler gelir. Çilekeş halkımızın altınların ve döviz cinsinden baknotların üstünde yatmaktan rahatı ve uykusu kaçıyordur diye parayı ve altını yastık altından çıkarıp halkı daha rahat uyutmanın yolları aranır. Ne var ki halkta kaçın kurasıdır, yemez. Daha doğrusu ne yer ne yedirir. Türk felsefesi ve Türk mantığı var mıdır? Eğer varsa bir mantığı var mıdır? Onu anlatır. Bütün özelliklerimizi bir araya getirip toplu bir sonuca varmak ve ortaya bir Türk felsefesi ve mantığı koymak olası mıdır? Belki denemekte yarar var. Felsefenin sözlük anlamı bilgelik sevgisidir. Ancak Latinceden birebir yapılmış çevirinin bizim için fazla bir anlamı yoktur. Filozofların tanımlamaları ise bundan daha karışıktır. Çok yalın olan bir tanımı da vardır, ancak felsefenin yapısı yalınlığı reddetme eğiliminde olduğu için pek kullanılmaz. Yaşamın anlamı üzerinde düşünmek. Biz yaşamın anlamı üzerinde fazla düşünmemek için felsefeyi yakın zamanlarda kitaplardan çıkardık. Daha önce felsefe ile bağlantılı bir bilim olan mantığı da hem okullardan hem de her türlü işimizden çıkarmıştık zaten. Ancak bu durum felsefeyi ve mantığı hiç kullanmıyoruz anlamına gelmiyor. Üç önemli felsefemiz var ki hayatımızın mantığını ortaya koyuyor. Bir şey olmaz felsefesi, ekmek parası safsatası ve bunlara bağlı olarak idare et abi şeklindeki laf salatası. Bir şey olmaz felsefemizin varoluş nedeni her şeyi pratik yoldan çözme eğilimimizdir. Genellikle oto tamircilerinin dünya görüşü sanılmakla birlikte hemen hemen tüm mekanik ve elektronik aygıtların onarımında, hatta politika yaparken ve ülkeyi yönetirken bile kullanılır. Örneğin onarım sırasında uygun vida bulunmamışsa oraya bir tel sokulur ve aracının tamirini bekleyen kişiye bir şey olmaz garantisi verilir. Bu güvencede oto tamircilerinin o kişiye bir şey olduğunda haberin kendilerine ulaşma zorluğu da büyük bir rol oynar. Önemli bir şey olduğunda vatandaş öteki dünyadadır ve tamirciye hesap sorma imkanı pek yoktur. Önemsiz bir şey olduğunda ise zaten hesap sormaya gerek kalmaz çünkü gerçekten bir şey olmamış sayılır. Ekmek parası felsefesi, düzeltilemeyecek ölçüde bozulmuş durumların mantığını ortaya koyma amacıyla kullanılır. Örneğin yöneticiler bir türlü işsizliğe çare bulamazlar. İşsizlik parası da ödeyemezler. İnsanları genç yaşta emekli ettikleri halde ellerine geçinebilecekleri ölçüde emekli maaşı bile veremezler. Bunun üzerine herkes seyyar satıcılığa başlar. Hiçbir belediye zabıtası da bu ölçüde seyyar satıcı bolluğu ile başa çıkamaz. İşte bu durumda idare et felsefesi çözümlenemeyen ve çözümlenemeyecek olan durumun bir tür emniyet subabı olur. Küçüklü büyüklü birçok suçu içerir. Diyelim suç işleyen kişi suçu önleme ile ilgili makamlar tarafından suçüstü yakalandı. Suçlu önce ekmek parası felsefesini ortaya atar. Makam bu gerekçeyi kabul etmezse idare et abi faslına geçer. Suçu önlemek için kurulmuş makamın bu durumda ne yapacağı bellidir. Bir şey olmaz diye düşünerek idare eder. Böylece karakollar, mahkemeler, cezaevleri boşu boşuna işgal edilmez. Vatandaş ve ailesi perişan edilmez. Felsefe faslını bitirmeden biraz da felsefe yapalım. Descartes düşünüyorum öyleyse varım derken bizim varlığımızı pek hesaba katmamıştır. Dördüncü bölüm. İlişki kurmak da üstümüze yoktur. Onu anlatır. Buraya kadar kendi aramızdaki ilişkileri anlattık. Şimdi sıra geldi yabancı ulusların fertleriyle aramızdaki ilişkilere. Yakın zamanlara kadar ansiklopediler bizden pek söz açmazdı. Bu durum biraz gururumuza dokunuyordu ama son zamanlarda yavaş yavaş tanınmaya başladık, adımız duyulmaya başladı. Örneğin artık Guinness Rekorlar kitabında birçok Türk'ün adı geçiyor. Bunların başlıcaları. Zaro Ağa, en çok yaşayan, 145 yıl ve solunda ölen Türk. Dünya Bıyık Kralı, 165 santim, boy değil, bıyık uzunluğu. Olan Halil adlı başka bir Türk. Ve yat otur dünya rekorunu kıran Feyyaz Kaya adlı Türk. Dünyada böyle bir spor var. İngilizce adı sit-up. Yere uzanmış durumda yatıp oturarak kafayı dizlere değdirecek şekilde yapılıyor. Bu hareketi arka arkaya 30 bin kez yapan vatandaşımız dünya şampiyonu sayılıyor. Dünyanın en uzun burunlu insanı bir Türk vatandaşı. Dünyanın en uzun dondurmasını yapan bir Maraşlı. Dünyanın en büyük dönerini 2698 kilogram pişiren Bursalı bir lokantacı. Burdur'da bir stadyumda toplanan 20.328 kişinin topluca söylediği "Hadi Gali sen de gel" adlı şarkıyla oynanan teke zortlaması oyunu. Bir ara sporda büyük çıkış yapan ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu da var. 1.50 santimlik boyuna hiç oymayan ağırlıkları kaldıran bu çocuğun Türk olduğuna başkalarını da inandırırsak işimiz iş. Çünkü Bulgaristan'da yetiştiği ve bize sonradan geldiği için hala Türk asıllı Bulgar olarak biliniyor. Bu arada ayıptır söylemesi bir de dünya çapında tanınmış teröristimiz vardı. Mehmet Ali Ağca. Roma'nın orta yerinde papayı vuran ve adımızı Hristiyan dünyasına duyuran kişi. Onun sayesinde daha büyük bir üne kavuşacaktık ama olmadı. Biliyorsunuz Ağca İtalya cezaevlerinde Hazreti İsa olduğunu ileri sürmüştü. Ancak bu ölçüde Müslümanlık da Hazreti İsa'nın da bizden biri olduğuna dünyayı inandıracak halimiz yoktu. Türk işçileri sağa sola dağıldıktan sonra ünümüz daha da arttı. Batı Avrupa ülkelerinde iyice tanınır olduk. Örneğin Almanlar ve Hollandalılar bizi yakından tanıdılar. Geçenlerde coğrafya ödevini yapan bir Hollandalı çocuk babasına sordu. Baba, Türkiye nerededir? Baba haritalara baktı ama yerimizi bir türlü bulamadı. Bu kez eline bir Hollanda haritası alıp incelemeye başladı. Bir yandan da söyleniyordu. Buralarda bir yerlerde olmalı. Çünkü kapımızın önünden her gün birçok Türk geçiyor. Şaka bir yana Nobel'i almaları gün meselesi. Lafın gelişi belki de yüzyıl meselesi olan ünlü yazarlarımız Yaşar Kemal ile Orhan Pamuk'u yabancılar iyi tanıyor ve çok beğeniyorlar. O nedenle midir bilmiyorum, bizim aramızda pek sevilmiyorlar. Amerikalılar ve biz. Amerikalılarla pek ilişkimiz yok ama yeni dünyanın ilk sahipleri olan Kızılderililerle büyük benzerliklerimiz var. Benzerlikler arasında önce adlarımız geliyor. Onlar kendilerine genellikle hayvan adları takarlar. Konuşan ayı, oturan öküz, uçan kartal gibi. Bizim aramızda da kaç kişinin aslan, kaplan, pars, doğan, kartal gibi adlar taşındığını düşünsenize. Benzerliklerimiz salt adlarımızla da sınırlı değil. Tıpkı bizim gibi Kızılderililer de yerleşik yaşamı sevmezlerdi. Örneğin bizim gecekondularımız sert maddelerden yapılmış Kızılderili çadırları değil de nedir? Bir gecede kurulup birkaç dakikada bir dozer darbesiyle ortadan kaldırılabilir. Sağlam görünen yapılarımız bile hemen yıkılacak şekilde inşa edilmezler mi? Veya Türkiye'de uygulanan Kızılderili yöntemleri sayesinde ülkemizin yavaş yavaş vahşi batıya dönmesi, hemen hemen tüm kuruluşlarımızda çok şef az Kızılderili bulunması rastlantı mı? Aslında onlara da fazla haksızlık etmeyelim. Galiba bizden iyi yaşamışlar. Ne diyordu Manitu? En son nehir kirlendiğinde, en son balık tutulduğunda, en son ağaç kesildiğinde. Demek ki oralarda hala kirlenmemiş nehirler, tutulmamış balıklar ve kesilmemiş ağaçlar vardı. Japonlar ve biz. Japonya hakkında yakın zamana kadar fazla bir bilgimiz yoktu. Bütün bilgimiz Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi şeklindeki tekerlememizden kaynaklanıyordu. Herhalde yaptıkları o işler sonucunda kalabalıklaştılar ve ülkeye sığamaz hale geldiler. Bugün bütün dünyada Japonlar şöyle tanınıyor ve tanıtılıyorlar. Kısa boylu, çekik gözlü ve ABD'de yaşayan insanlar. Bu kalabalık ulusun bizi bugüne kadar keşfedememesi akıl alır gibi değil. Oysa harakiriye meraklı Japonlar için ülkemiz bir intihar cenneti olabilirdi. Karayoluyla bir Anadolu turu yapma, lokantalarımızda beslenme, Marmara Denizi'nde birkaç kulaç atma ve susuzluğu terkos suyu ile giderme gibi zevkli yöntemler varken işi kanla bıçakla çözmenin alemi var mı? Bir başka benzerliğimiz ise şu. Japon kentleri 7'nin üstündeki şiddette bir depremde bir şey olmamış gibi dururlar. Aynı açıdan bizim kentlere bakarsak, deprem olmasa bile 7'nin üstündeki şiddette bir depreme uğramış gibi dururlar. İngilizler ve biz. İngilizlerle aramızda fazla bir ilişki yok. Zira İngilizler malum biraz ters insanlardır. Ters işleyen trafiklerinden tutun yağmur yağarken çimenlere uzanan, yağmur dilince şemsiyelerini ve yağmurluklarını alarak yola koyulan bu insanlarla nasıl ilişki kurabilirdik ki? İngilizlerin bu kadar tersliği neden yarattıkları konusunda mantıklı bir yanıt verilemiyor. Ama benim aklıma mantıksız da olsa şöyle bir neden geliyor. Tüm tersliklerine karşın ülkede her şeyi aşağı yukarı düzgün işliyor. Bizim sistemimize gelince ortada hiçbir terslik yok ama nedense her şey ters gidiyor. Futbolun beşiği İngilizlerle sonradan epey ilişkiye girdik. Bu konuya Türk sporu bölümünde yeniden döneceğiz. İtalyanlar ve biz. İtalyanlarla geçmişte fazla olmayan ilişkimiz son zamanlarda biraz arttı. Türkler bulabildikleri bütün fırsatlarda İtalya'ya koşuyor artık. Özellikle bayram ve yılbaşı tatillerinde Roma'nın ünlü caddesi Via del Corso'da dolaşırken insan acaba herkes Türk mü yoksa araya bazı İtalyanlar da karışmış olabilir mi kuşkusuna kapılıyor. Bu durumun bir sonucu da ekmeklerini Roma'nın ünlü Trevi çeşmesine atılan madeni paralardan çıkaran İtalyan işsizlerinin başına gelendir. Artık bu çeşmeye sadece madeni Türk parası atıldığından ve madeni paramız İtalya'da, hatta Türkiye'de de işe yaramadığından adamlar geçim kaynaklarından oldular. Hele Mehmet Ali Ağca'nın papayı vurmasından sonra İtalya'da adımız daha sık geçmeye başladı. İsveçliler ve biz. Türkler dünyanın dört bir yanına dağılırken İsveç'e kadar uzandılar. Konyalı bir genç İsveç'e gelmiş ve Türklerin yoğunlukla yaşadığı bir mahalleye yerleşmiş. Bir süre sonra arkadaşları kendisine İsveç'i nasıl bulduğunu sormuşlar. Vallahi demiş Konyalı, iyi güzel de ortalıkta çok İsveçli var. Almanlar ve biz. Almanya'da durum daha da vahim. Orada aynı soru bir Türk'e sorulsa herhalde şu yanıt alınır. İyi güzel ama ortalıkta çok Türk var. Araplar ve biz. Bir ara Araplar ülkemize çok sık geliyorlardı. Sonradan ayakları kesildi. Bunun da nedeni ülkemizdeki mesafeleri çok uzun bulmalarıydı. Bu konuda gösterdikleri kanıt İstanbul'da en kısa mesafenin bile 3-4 saat sürmesiydi. Sonradan bunun nedeni anlaşıldı. Taksi şoförlerimizin marifetiydi. Doğal olarak Taksim'den Harbiye'ye Sarıyer üzerinden gidince epey zaman alıyordu. Ruslar ve biz. Ruslarla ilişkilerimizi birkaç bölüme ayırmak lazım. Baltacı Mehmet Paşa Katerina dönemi, Demir Perde dönemi ve SSCB yıkıldıktan sonraki dönem. Baltacı devrinde malum ünlü kumandan ordularıyla Katerina'nın üzerine yürüdü ve hatunu bir çadırda kıstırdı. Artık orada ne olduysa Baltacı'nın daha ileri gidecek hali kalmadı. Demir Perde zamanında SSCB ile pek ilişki kuramadık. Komünizm geldi geliyor derken komünizm gitti, apışıp kaldık. Son olarak Demir Perde parçalandı, Ruslarla bu kez Türkiye'ye gelen güzel kızları vasıtasıyla ilişki kurmaya çalıştık. Kurduk da, ancak bu ilişki türü AIDS kapmaktan başka bir sonuç doğurmadı. Romenler ve biz. Romenlerle geç tanıştık ama iyi kaynaştık. Sanırım ilk tanışmamız diktatör Çavuşeski zamanında olmuştu. Bu komünist lider halkı sonunda isyan ettiren tasarruf önlemlerine kumaş kısıtlamasıyla başlayınca dikkatimizi çekti. Roman erkeklerinin kısıtlamaya pek aldırdığı yoktu ama kızların yaptığı tasarruf bütün Romanya için yeterliydi. O yıllarda Bükreş caddelerinde bir Roman kızına uzaktan veya yakından bakıldığında eteğini evde unutup sokağa kilodu ile çıktığı sanılabilirdi. Oysa bellerinde en fazla 10 santim boyunda bir mini etekleri olduğu dikkatli erkeklerimizin gözünden kaçmıyordu. İşte o nedenle diktatör Çavuşescu zamanında Romanya'da her Roman erkeğine 1,5 sivil polis ve her Roman kızına 2,5 sivil Türk erkeği düşerdi. Mini etek bolluğuna karşı Romenlerin komünizm baskısı altında aşırı ölçüde ciklet ve blue jean sıkıntısı çektikleri bir gerçekti. Benim inancıma göre Çavuşescular en çok ciklet sıkıntısı yüzünden devrildiler. Karl Marx'ın ağzından söylersek, makro konjonktürde ciklet sıkıntısının yarattığı eksi değer, diyalektik olarak Romenleri isyan noktasına getirmişti. İşte tam bu sırada ciklet ve blue jean sıkıntısı altında inim inim inleyen Roman kızlarının imdadına bizimkiler koşmakta gecikmedi. Ne var ki kızların iniltileri kavuştukları ciklet ve blue jeanlere rağmen bir türlü dinmedi. Tersine kendilerine ciklet ve blue jean taşıyan Türklerin altında da daha da arttı. Sonunda kapitalizm geldi ve hem blue jean hem ciklet bollaştı. Ne var ki bu kez de ortada para ve para kazanılacak işler yoktu. Eski sıkıntıların yerini bu kez para sıkıntısı almıştı. Devlet işverenliği bırakmıştı. İşleri kapitalist olmak için can atan vatandaşların yapması gerekiyordu artık. Romenlerin aklına tam bu sırada biz gelmiş olabiliriz. Çünkü yakınlarında hem paralı hem bıyıklı hem de meraklı, Roman kızlarına tabii, insanlar vardı. Türkiye'ye gidilse belki bu insanlardan iş alınabilirdi. Böyle düşünerek geldiler ve yanılmadılar. Şimdi gün geçmiyor ki ülkenin herhangi bir yerinde bir miktar Roman kızı iş üstünde yakalanmasın. Romenlerin Romanya'yı terk edip bizim ülkemizde yaşamaya başlamalarından beri Aksaray, Laleli, Beyazıt ve Çarşıkapı civarında yaşayan esnaf bir Türk'e rastladığı zaman çok şaşırıyor. Buna diminiata, domnu, Romence iyi günler efendim. Ne bunaması ne donması yahu, ben Türk'üm derseniz sorular başlıyor. Sebebi ziyaretinizi öğrenmek istiyorlar. Hatta içlerinde hayrola ne işiniz var buralarda? Ya da turistik mi yoksa iş gezisi mi diye soranlar bile çıkıyor. Eğer fazla yadırgamıyorlarsa welcome deyip geçiyorlar. Aksaray Laleli otellerinde de sanıldığının tersine yabancılar değil Türkler kalıyor. Çünkü yabancılar çoktan ev tutup yerleşmiş durumdalar. Türkler ise bir iş nedeniyle Beyazıt hududunu geçip Aksaray Laleli'ye indiler mi, geceyi orada geçirmek istiyorlarsa otellerde kalıyorlar. Fakat otel personelini anlamak kolay değil. Personel uzun zamandan beri konsantre olduğu Romence'yi konuşuyor. Abartmayayım, yabancı dil olarak Türkçe bilenler de yok değil. Kürtler ve biz. Kürtler bugüne kadar müstakil bir devlet kurma başarısını gösteremediler. Ama hazır kurulmuşu varken fazla uzağa gitmeye de gerek görmediler. Kim bir devlet kurmuşsa onların arasında bir süre yaşadıktan sonra bu devlette bizim de payımız var diyerek harekete geçtiler. Şimdi Türkiye ve Irak'ta yaptıkları böyle bir şey. Suriye ve İran'dakilerin de elleri kulaklarında. Bu işte bizim de epey kusurumuz var. Hep birlikte ne mutlu Türk'üm diyene diyerek mutlu bir şekilde yaşadığımızı zannederken bazılarının arada sırada yaptıkları itirazlara pek kulak asmadık. Oysa onlar biz mutlu değiliz, hatta Türk bile değiliz, biz Kürdüz diyorlardı. Bu şekilde çıkış yapanları ayıpladık. Hiç öyle şey olur mu? Burası Türkiye. Türk-Kürt ayrımı yoktur. Kürtler, Türklerin karda yürürken kart Kürt diye ses çıkaranlarıdır dedik ama derdimizi anlatamadık. Buna karşılık kendilerine Kürt adını veren vatandaşlarımız dertlerini herkese anlatabildiler. Anımsanacağı gibi bir ara Kürtlere özgürlük diye ayağa kalkan ve bize kafa tutan PKK'yı, Kürtlere özgürlük diye ayağa kalkan ve Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e kafa tutan Talabani ve Barzani ile işbirliği yaparak ortadan kaldırmaya kalktık. Ve tabii derdimizi yine kimseye anlatamadık. Yunanistan'da yaşayan Türkler ise biz Türk'üz, Yunanlı değiliz diye ortaya çıkınca bu kez Yunanlara kızdık ve herkes kendi milliyetini ve cibilliyetini özgürce korumalıdır şeklinde nutuklar attık. Tabii derdimizi onlara da anlatamadık. Aynı şekilde Bulgarlar Bulgaristan'daki soydaşlarımızı Bulgarlaştırmaya kalkışınca yine haklı olarak karşı çıktık ve yine derdimizi anlatamadık. Şimdi dünyanın dört bir yanında durumumuz şu. Tamamen haklı olduğumuz halde tamamen haksız görünüyoruz. 20. yüzyıla ait bir ilişki türü olan turizmde neler yaptık, yapıyoruz, onu anlatır. Bizlere sanki ezelden beri yapılıyormuş gibi gelmekle birlikte turizm, 20. yüzyılın ortalarında başlamış bir ilişki türüdür. Oradan da para geleceğini görünce biz de turizme soyunduk. Yakın zamana kadar turistik bir ülke olma yolunda dev adımlar atılan Türkiye'de en büyük eksiklik turistlerdi. Dünyanın dört bir yanına dağılan çeşitli uluslar arada sırada ülkemize de gelirlerdi, fakat sayıları bizim beklediğimiz kadar fazla değildi. Bunun nedenleri üzerine durmak gerekirse sırasıyla sayayım. Turist bir sınır kapısından yurda giriş yapar ve karşısına Türkçeden başka dil bilmeyen görevlileri bulurdu. Biz bunlara pek dert etmezdik. Zaten o sıralarda kim akıl etmişse turistik sloganımız "No problem in Turkey"ydi. Yani Türkiye'de kafanı hiçbir şeye takma. Diyelim ki turist geldi ve Türkçeden başka bir dil bilmeyen görevli ile karşı karşıya kaldı. Bizim için no problemdi. Siz de dert etmezseniz iyi olurdu. En iyisi Türkçe öğrenmekti. Diyelim ki turist geldi, bagajları gelmedi. Biz bagaj meselesinde dert etmezdik. Zaten şu ölümlü dünyada bagaj taşımaya değer miydi? Diyelim ki turist geldi, bagajları da geldi. Ayasofya'yı, kapalı çarşıyı gezdi, halısını yüzüğüne aldı, şiş kebabını ve kazığını yedi. Otele döndüğünde baktı ki içi içine sığmıyor. Meğer şiş kebap geçen turizm mevsiminden kalmış. No problem in Turkey. Eğer hastaneye gitmezse şiş kebaplar eninde sonunda vücudunu terk edecekti. Oysa bir hastaneye başvurduğu takdirde vücudunu kolay kolay terk etmeyecek bir sürü organizma ile karşılaşabilirdi. Diyelim mi turist güzel İstanbul'un tadını çıkardıktan sonra güneye inmeye karar verdi. Kum ve güneş banyosunu aldı, denizine girdi, tecavüzüne uğradı. Yine dert değildi ama tecavüz konusunun üzerinde biraz durmakta yarar var. Bu konuda Türk medyasının büyük rolü vardı. Gazetelerimiz sağlıklı ve seksi bir kamuoyu oluşturmak için bir kampanya uyguluyordu. Bu iş şöyle olurdu. Önce İsveçli Ulla veya Alman Karin'in bazen üstsüz bazen altsız zaman zaman da hem üstsüz hem altsız fotoğrafları yayınlanırdı. Bunun anlamı tecavüz edecekleri şu mesajı vermekti. İşiniz kolay çocuklar, hatunu soymaya bile gerek yok.